Ayrım 24.
Bu dergide el yazması yoktu. Belki kalbi bu vahşi düşünceyle neredeyse duracaktı. Belki ona bir yazı ısmarlıyorlardı. Ama bir an sonra bu şansını kesinlikle olanaksız olarak kafasından uzaklaştırdı. O yalnızca yayıncı adına imzalanmış kısa, resmi bir mektuptu. Almış oldukları ve mektuba ekledikleri imzasız bir mektup hakkında Martin'e bilgi veriyordu ve Outview elemanlarının imzasız mektupları hiçbir zaman dikkate almadıklarına güvenerek rahat olması gerektiğini Martin'e bildiriyordu. Martin, ekli mektubun acemi bir el yazısıyla yazılmış olduğunu gördü. Martin'e cahilce söğüt saymaların bir karmaşasıydı ve ileri sürüyordu ki Martin denen dergilere yazılar satan adam bir yazar değildi ve gerçekte öyküleri eski dergilerden çalıyor, onları yazı makinesiyle yazıp kendisinin olarak gösteriyordu. Zarf San Leandro damgasını taşıyordu. Martin yazarı keşfetmek için düşünmeye gerek duymadı. Higginbottom'un deyimleri, Higginbottom'un düşünsel gariplik ve yöntemleri baştan sona apaçıktı. Martin her satırda eniştesinin ince İtalyan elini değil ama kaba bakkal yumruğunu gördü. Ama neden? Boşu boşuna sordu. Bernard Higginbottom'a ne kötülük yapmıştı? Bu iş öylesine anlaşılmaz, öylesine ahlaksızcaydı ki hiçbir açıklaması yoktu. Hafta boyunca bir düzine benzer mektup çeşitli Doğu dergileri yayıncıları tarafından Martin'e yollandı. Yayıncılar iyi davranıyorlar diye karar verdi Martin. Kendisi onlar için bütünüyle bilinmeyendi. Yine de kimileri Martin'in duygularına bile katılmıştı. Açıktı ki imzasızlıktan tiksiniyorlardı. Martin gördü ki ona zarar vermek için yapılan girişim başarısız olmuştu. Aslında ondan bir şey çıkacaksa iyi bir şey çıkmak zorundaydı. En azından adı bir dizi yayıncının dikkatini çekmişti. Belki bir zaman onun yollamış olduğu bir el yazmasını okurken hakkında imzasız bir mektup almış olduklarını adam olarak onu anımsayabilirlerdi. Ve böyle bir anımsamanın onların yargılarının dengesini azıcık onun yöne yöneltmeyeceğini kim bilebilirdi? Bu sıralardaydı ki Martin Maria'nın gözünde büyük bir düşüşe uğradı. Bir sabah Martin onu mutfakta acıyla inleyerek ve güçsüzlük gözyaşları yanaklarından süzülerek koca bir parti ütüyü yapmaya boşu boşuna çabalarken buldu. Onun hastalığını hemen La Grippe tanısı koydu, ona ilaç olarak sıcak viski verdi ve yatağa girmesini emretti. Ama Maria itaatsizdi. Ütü yapılmak zorunda diye karşı çıktı ve o gece teslim edilmeliydi, yoksa yarın 7 küçük ve aç Silva için yiyecek olmayacaktı. Maria hayretle Martin'in sobadan bir ütüyü aldığını ve bir süslü bluzu ütü tahtasının üzerine attığını gördü. Bu Kate Flanagan'ın en iyi pazar bluzuydu. Maria'nın dünyasında ondan daha heyecan verici ve titiz giyinen bir kadın yoktu. Aynı zamanda Miss Flanagan bluzunun o gece teslim edilmesi için özel olarak haber göndermişti. Herkesin bildiği gibi demirci John Collins ile arkadaşlık ediyordu ve Maria'nın özel olarak bildiği gibi Miss Flanagan, Mr. Collins ertesi gün Golden Gate Park'a gidiyorlardı. Maria'nın giysiyi kurtarma girişimi boşunaydı. Martin onun birbirine dolanan adımlarını bir sandalyeye yöneltti ve o oradan büyüyen gözlerle Martin'i izledi. Kendisinin yapacağının dörtte biri sürede bluzun güvenli bir biçimde ütülendiğini ve Martin'in kendisine kabul ettirdiği gibi kendisinin yapabileceği kadar güzel ütülendiğini gördü. Daha hızlı çalışabilirdim diye açıkladı Martin. Keşke ütülerin daha sıcak olsaydı. Maria'ya göre onun sürdüğü ütüler kendisinin kullanmaya cesaret ettiklerinden çok sıcaktılar. Senin nemlendirmen tümüyle yanlış diye yakındı Martin daha sonra. Bak sana nasıl nemlendirileceğini göstereyim. Gerekli olan basınçtır. Hızlı ütülemek istiyorsan basınç altında nemlendireceksin. Martin bodrumdaki tahta yığınından bir kutu yaptı ve ona bir kapak uydurdu. Ve Silva kabilesinin hurdacı için topladığı hurda demiri yağmaladı. Kutudaki üzerlerinin yeni su serpilmiş, üstleri tahtayla kapanmış ve demirlerle bastırılmış çamaşırlarla aygıt tamamlanmıştı ve işler durumundaydı. Şimdi beni seyret Maria dedi atletini çıkarıp. Gerçekten sıcak dediği bir ütüyü eline alırken. Daha sonra Maria'nın anlatışıyla ve ütüyü bitirir yıkar yünler. Maria sen koca budala sana yünler nasıl yıkar gösterem der ve gösterir de bana. 10 dakika makine yapar, bir varil, bir teker canta, iki kazık, işte böyle. Martin bu mekanizmayı Shelley Hot Springs'de Joe'dan öğrenmişti. Düşey bir sopanın ucuna bağlanan eski tekerlek jantı dalıcıyı oluşturuyordu. Mutlak kirişlerine tutulmuş başlangıç sopasını hızla çevirince tekerlek jantı varildeki yünler üzerinde hareket ediyordu. Böylece tekerle onları iyice dövebiliyordu. Artık Maria'yı yıkamaz yünlüler diye biterdi her zaman Maria'nın öyküsü. Ben çocukları çalıştırma yapar direğe, janta varille. O akıllı adam Mister Eden. Yine de ustaca çalışması ve onun mutfak çamaşırhanesini geliştirmesiyle Martin onun gözünde çok fazla düştü. Maria'nın hayalinde ona vermiş olduğu romantik parlaklık, onun eski bir çamaşırhane işçisi olduğu gerçeğinin soğuk ışığı altında söndü. Bütün kitaplar, binek arabaları ya da sayısız viski şişesiyle gelen büyük arkadaşları bir hiç oldu. Ne de olsa o bir işçiydi. Maria'nın kendi sınıfının, kastının bir üyesiydi. O daha çok insandı ve yaklaşılabilirdi ama artık bir giz değildi. Martin'in ailesinden yabancılaşması sürdü. Mr. Higginbotham'ın nedense saldırısının arkasından Mr. Herman von Schmidt kendini gösterdi. Birçok kısa öykü, kimi gülmece şiirleri ve birkaç fıkranın şanslı satışı Martin'e geçici bir refah gösterişi sağladı. Yalnızca faturaların bir bölümünü ödemekle kalmadı ama siyah elbisesini ve bisikletini rehinden almaya yeterli bir bütçesi oldu. Bisiklet manivela askısı eğilmiş olduğu için onarım gerektiriyordu ve gelecekteki eniştesinin bir dostluk belirtisi olarak onu von Schmidt'in dükkanına yolladı. Aynı gün öğleden sonra bisikletin küçük bir çocuk tarafından getirilmesiyle Martin memnun oldu. Bu olağan dışı davranıştan Martin'in çıkardığı sonuç von Schmidt'in de dostça davranmış olduğuydu. Onarılan bisikletler genellikle gidilip alınırdı ama bisikleti inceleyince onarılmamış olduğunu fark etti. O gün az sonra kız kardeşinin nişanlısına telefon etti ve öğrendi ki o kişi kendisiyle herhangi bir şekil, tarz ve biçimde hiçbir ilişki istemiyordu. Herman von Schmidt, Martin neşeyle cevapladı. Oraya gelip senin o Hollandalı burnunu yumruklamak gibi iyi bir fikrim var. Benim dükkanıma gel, cevap geldi. Ben de gidip polis çağırayım. Seni ben de hallederim ya. Ah seni bilirim ama benimle kavga dövüş çıkaramazsın. Senin gibileriyle hiç ilişkim olmasını istemiyorum. Sen bir aylaksın. İşte öyle ve ben uyumuyorum. Kız kardeşinle evleniyorum diye beni sömüremeyeceksin. Neden gidip çalışmıyorsun ve dürüst bir geçim sağlamıyorsun ha? Bana bunun cevabını ver. Martin'in felsefesi öfkesini dağıtarak ön plana çıktı, kuşkulu bir avuntuyla uzun bir ıslık çalarak telefonu kapadı. Ama avuntunun ardından tepki geldi ve yalnızlığı ile ezildi. Kimse onu anlamıyordu, kimsenin ona ihtiyacı yok gibi görünüyordu. Brissenden dışında ve Brissenden de ortadan kaybolmuştu. Nerede olduğunu ancak Tanrı bilirdi. Martin manavdan çıkıp aldıkları kolunda eve doğru yöneldiğinde alacakaranlık olmuştu. Köşede bir tramvay durdu ve inen zayıf, tanıdık şekli görünce yüreği sevinçle hopladı. O Brissenden'dı ve daha tramvay kalkmadan bir bakışta Martin biri kitapla diğeri bir litrelik viski şişesiyle şişkin palto ceplerine dikkat etti. 35. Uzun süreli yokluğu için Brissenden hiçbir açıklama yapmadığı gibi Martin de bunu araştırmadı. O arkadaşının soluk yüzünü karşısında bir bardak Toddy'den yükselen buharların arasında görmekten hoşnuttu. Ben de aylaklık etmedim diye açıkladı Brissenden tamamladığı işleri anlatan Martin'i dinledikten sonra. Ceketinin iç cebinden bir el yazması çekti ve Martin'e uzattı. Martin başlığa baktı ve gözlerini merakla ona kaldırdı. Evet öyle işte Brissenden güldü. Çok iyi başlık ha? Ephemerid tek sözcük. Ve bundan sen sorumlusun. O her zaman dik duran, cana gelmiş inorganik efemeritlerin sonuncusu, termometredeki küçük yeriyle caka satan sıcak yaratık senin adamın. O kafama yer etti ve kurtulmak için yazmalıydım. Söyle bana onu nasıl buldun? Martin'in yüzü önce kızardı, okudukça solgunlaştı. Bu yetkin bir sanatı, içeriğin kavranabilir son atomu, Martin'in başını döndüren, gözlerine tutkulu gözyaşları dolduran ve sırtında ürpertiler gezdiren, öylesine yetkin bir yapıda anlatımını bulmuştu ki, eğer buna zafer denebilirse, biçim içerik üzerinde zafer kazanmıştı. Bu 600 ya da 700 dizelik uzun bir şiir, garip bir biçimde düşsel, hayret verici, doğaüstü bir şeydi. Korkunç ve olanaksızdı ve gene de kağıt sayfalara siyah mürekkeple karalanmış olarak işte oradaydı. En uzak güneşlerin ve gökkuşağı tayfalarının tanıklığı için uzayın derinliklerini ölçerek insanın ve insan ruhunun aranışlarını en yüksek biçimleri içinde işliyordu. Bu, yarım hıçkırışlarla soluk alan, ölmekte olan bir adamın kafatası içinde kutlanan çılgın bir cümbüşün düşüydü ve güçten düşen yürek atışlarının vahşi çırpınmasıyla canlıydı. Şiir görkemli bir tempo içinde yıldızlar arası çelişkilerin serin kargaşasından, yıldız ordularının saldırısına, koyulaşmış ıssızlıklarda, soğuk güneşlerin, alevlenen nebulaların etkilerine salınıyor ve bütün bunların içinden gümüş bir mekik gibi durmaksızın ve belli belirsiz, dayanıksız, tiz bir insan sesi, uyduların haykırışları ve sistemlerin gümbürtüleri arasında yıkanan bir cıvıltı duyuluyordu. Edebiyatta bunun gibi bir şey yok dedi Martin sonunda konuşmayı başarabildiği zaman. Bu olağanüstü, olağanüstü. Bu çarptı beni. Ben bununla sarhoşum. O muhteşem sonsuz küçüklük sorunu. Onu kafamdan silip atamıyorum. O araştıran, ölümsüz, hep tekrarlanan, ince, küçük, yakınan insan sesi hala kulaklarımda çınlıyor. O aslanların kükremesi, fillerin gümbürtüsü ortasında bir tatarcığın ölüm marşı gibi. O mikroskobik isteğiyle doymak bilmeyen obur. Biliyorum, kendimi gülünç duruma sokuyorum ama o şey kafama takıldı. Sen, bilmiyorum sen nesin? Sen olağanüstüsün. Hepsi bu. Ama bunu nasıl yapıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun Brissenden? Martin yalnızca yeniden başlamak için heyecanlı konuşmasında durakladı. Bir daha hiç yazmayacağım. Ben acemi bir ressamım. Sen bana gerçekten sanatçı bir işçinin yaptığını gösterdin. Deha, bu dehadan fazla bir şey. Bu dehayı aşıyor. Bu çıldırmanın gerçeği. Bu gerçek arkadaş. Bunun her satırı gerçek. Merak ediyorum sen dogmatik. Bunu kavruyor musun? Bilim sana yalan söylemez. Evrenin kara demirinden kalıpla kesilip, sesin güçlü ritimleriyle birlikte dokunarak bir güzellik ve görkem kumaşına dönüşmüş, küçümsemenin gerçeği bu. Ve şimdi başka söz söylemeyeceğim. Bunaldım, ezildim, evet yapacağım da bunu senin için pazarlayayım. Brissenden sırıttı. Hristiyan aleminde bunu yayınlamaya cesaret edebilecek bir dergi yoktur. Bunu biliyorsun. Öyle bir şey bilmiyorum. Benim bildiğim Hristiyan aleminde bunun üzerine atlamayacak bir dergi yoktur. Böyle şeyleri her gün bulamazlar. Bu yalnızca yılın şiiri değil, bu yüzyılın şiiri. Teklifinizi kabul etmekten sevinirdim. Şimdi alaycılığa başlama diye Martin uyardı. Dergi yayıncıları tümüyle ahmak değildir. Bunu biliyorum ve seninle bahse girebilirim. İstediğini veririm ki Ephemerid ilk ya da ikinci teklifte kabul edilecektir. Seni kabul etmekten beni alıkoyan yalnız bir şey var. Brissenden bir an bekledi. Bu büyük bir şey. Şimdiye dek yapmış olduğum en büyük şey. Bunu biliyorum. Bu benim kuğu şarkım. Kuğu şarkısı. Kuğuların ölmeden önce en iyi şarkılarını söylediklerine inanılır. Çevrenin notu. Bununla muazzam gurur duyuyorum. Bunu tapıyorum. Bu viskiden daha güzel. Bu benim tatlı yanılgıları ve temiz ülkeleri olan basit bir genç adamken düşlediğim görkemli ve yetkin bir şey. Şimdi son kavrayışımla onu elde ettim ve onu bir sürü domuza çiğnettirip kirlettirmeyeceğim. Hayır, iddiayı kabul etmeyeceğim. O benim. Onu ben yaptım ve seninle paylaştım. Ama dünyanın geri kalanını düşün. Martin karşı çıktı. Güzelliğin işlevi sevinç vermektir. O benim güzelliğim. Bencil olma. Ben bencil değilim. Brissenden ince dudaklarının biçim vereceği şeyden hoşnut olduğu zamanlardaki gibi dişlerini göstererek ölçülü bir biçimde güldü. Ben açlıktan ölen bir omur domuz kadar özgecilim. Martin boşu boşuna onu kararından caydırmaya uğraştı. Martin ona dergilere duyduğu nefretin kudurmuşçasına bağnaz olduğunu, onun bu davranışının Efes'teki Diana tapınağını yakan gencinkinden 1000 kere daha alçakça olduğunu söyledi. Brissenden suçlama fırtınası altında kendi durumundan hoşnut bir biçimde Todis'ini yorumladı ve dergi yayıncıları dışında diğerinin söylediği her şeyin doğru olduğunu söyledi. Onlara olan nefreti sınırsızdı ve onlara yönelttiği suçlamalarda Martin'i geçiyordu. Onu benim için yazı makinesiyle yazmanı isterdim dedi. Nasıl yazılacağını herhangi bir stenograftan 1000 kere daha iyi bilirsin. Ve şimdi sana kimi öğütler vermek istiyorum. Ceketinin cebinden koca bir deste el yazması çekip çıkardı. Senin güneşin utancı burada. Onu bir kez değil, 2 kez, 3 kez okudum. En yüksek övgülerimi sana sunabilirim. Ephemerid üzerine senin söylemiş olduklarından sonra sessiz kalmalıyım ama şunu söyleyeceğim. Güneşin utancı yayımlandığı zaman olay yaratacak. Reklam olarak senin için binler değer edecek bir tartışma başlatacak. Martin güldü. Sanırım sonraki öğüdün onu dergilere yollamam olacak. Tümüyle hayır. Kuşkusuz eğer onu yayınlanmış görmek istiyorsan onu birinci sınıf yayın evlerine öner. Kimi yayın evinin yapıtları okuyan adamı ona olumlu rapor verecek kadar deli ya da sarhoş olabilir. Kitapları okudun. Onların özü Martin Eden'ın kafasının imbiğinde değişime uğrayarak güneşin utancına aktı. Ve bir gün Martin Eden ünlü olacak ve onun ününün çok azı bile bu yapıta dayanmayacak. Onun için bir yayın evi bulmalısın onu. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Brissenden o gece geç saatte eve gitti ve tam arabaya adımını atarken ansızın geriye Martin'e doğru döndü ve elini iyice buruşturulmuş bir kağıt topağa tutuşturdu. İşte al bunu dedi. Bugün yarışlardaydım ve doğru tahmini buldum. Zil çaldı ve araba hareket etti. Martin'i elinde tuttuğu buruşuk yağlı topağın ne olduğunu merak ederken bıraktı. Dönünce odasına onu açtı ve bir $100'luk banknot buldu. Onu kullanmakta hiç çekinmedi. Arkadaşının her zaman çok parası olduğunu biliyordu ve gene çok büyük bir kesinlikle biliyordu ki başarısı onu geri ödemesine olanak sağlayacaktı. Sabahleyin bütün faturaları ödedi, oda için Maria'ya 3 aylık peşin verdi ve yüreğindeki her şeyini geri aldı. Sonra Marion'un evlilik armağanı, Ruth ve Gertrude için Noel'e uygun daha basit armağanlar aldı. Ve son olarak ona kalan parayla bütün Silva kabilesini sürü halinde Oakland'a götürdü. Sözünü yerine getirmekte bir kış gecikmişti ama sonunda Maria'nın kendisi gibi en küçük Silva'da bir çift kundura aldığında onu yerine getirmiş oldu. Aynı zamanda düdükler, bebekler ve çeşitli türden oyuncaklar, şeker ve yemiş paketleri ve çıkınlarıyla tüm Silva'ların kolları dolup taştı. Kendisi ve Maria'nın peşindeki bu olağanüstü alayla yürüyerek şimdiye dek yapılmış en büyük şekerlemeyi istemek üzere bir şekerciden içeri girdiklerinde Ruth ve annesiyle karşılaştılar. Mrs. Morse sarsılmıştı. Ruth bile incinmişti. Çünkü o görüntüye önem verirdi ve kendi sevgilisi Maria ile birlikte o Portekizli çocuklar ordusunun başında güzel bir görünüm değildi. Ama asıl onu bu kadar çok inciten o değil, bunu Martin'in gururunun ve kendi kendine saygısının olmayışı olarak kabul edişiydi. Dahası ve hepsinden acısı bu olayda onun işçi sınıfı kökenini yıkarak yaşamasının olanaksızlığını görmesiydi. Olayın kendisi zaten utanç vericiydi ama dünyanın, Ruth'un dünyasının yüzüne onu utanmazca ve kibirle göstermek bu çok fazla ileri gidiyordu. Martin'le olan nişanlılıkları gizli tutulmuş olduğu halde onların uzun süreli yakınlıkları dedikodu yaratmamış değildi ve dükkanda sevgilisine ve onu izleyenlere gizlice bakan birçok tanıdığı vardı. Ruth da Martin'in rahat davranışı yoktu ve o çevresinin üzerine yükselemiyordu. Hemen incinmişti ve duyarlı doğası bunun utancıyla ürperiyordu. O gün daha sonra Martin daha uygun bir durumda vermek üzere armağanı iç cebinde saklayarak ona gittiğinde işte böyleydi. Gözyaşları tutkulu, öfkeli gözyaşları içindeki Ruth, Martin için bir gizin açığa çıkmasıydı. Ruth'un çektiği acının dehşetli görünümü Martin'i kendisinin bir hayvan olduğuna inandırdı. Gene de ruhunun derinliklerinde bunun nasıl ve neden olduğunu anlayamıyordu. Tanıdıklarından utanmayı hiçbir zaman onun akla almadığı ve Ruth'a düşüncesizlik olarak görünen Silva'ları dışarıya Noel alışverişine götürmek hiçbir biçimde ona öyle gözükmedi. Diğer yandan o açıkladıktan sonra Ruth'un bakış açısını anladı ve buna bütün kadınları, en iyi kadınları bile etkileyen kadınsı bir zayıflık olarak baktı. 36. Ocak ayında bir akşam Brissenden oda, "Hadi gel, sana gerçek pisliği göstereceğim," dedi. San Francisco'da birlikte yemek yemişlerdi ve Oakland'a dönüş için feribot iskelesindeydiler. Ona Martin'e gerçek pisliği gösterme hevesi geldiği zaman. Brissenden döndüğü ve kıyı boyunca Martin'in yetişmekte güçlük çektiği etekleri çırpınan bir palto içinde kuru bir gölge hızla uzaklaştı. Toptancı bir içki dükkanında galonluk damacanalarla yıllanmış iki porta şarabı aldı ve her biri bir elinde Mission Street arabalarından birine bindi. Litrelik birkaç şişe viskiyle yüklü olan Martin onu izliyordu. Gerçek pisliği neyin oluşturduğunu merak ederken eğer Ruth beni şimdi görebilseydi diye düşündü Martin. İnip Market sokağının güneyini, işçi sınıfı gettosunun tam ortasına dalarken Brissenden, "Belki orada kimse olmayacak," dedi. "O zaman çoktandır aramakta olduğun şeyi kaçıracaksın." "Nedir bu kör şeytan?" Martin sordu. "Adamlar, akıllı adamlar. Seni o tüccar ininde onlarla gevezelik ederken bulduğum birer hiç olan o gevezelerden değil. Sen kitaplar okudun ve kendini tümüyle yalnız buldun. İşte bu gece sana kitap okuyan başka adamlar göstereceğim. Böylece artık yalnız olmayacaksın." "Onların sürekli tartışmalarıyla kafamı yorduğum yok," dedi bir blok yürüdükten sonra. "Kitapların felsefesiyle ilgilenmiyorum. Ama o adamları birer burjuva domuzu değil, akıllı kişiler olarak bulacaksın. Dikkat et, yeryüzündeki herhangi bir konuda senin elini kolunu bağlarlar. Umarım Norton oradadır," diye soludu biraz sonra. "Norton bir idealist, bir Harvard adamı. Müthiş bir bellek. İdealizm onu felsefi anarşizme götürdü ve ailesi onu kovdu. Babası bir demiryolu şirketinin başkanı ve multimilyoner. Ama oğlu anarşist bir yayın organının yayıncılığını ayda 25 dolara yaparak Frisco'da sürünüyor. Martin San Francisco'ya az ve marketin güneyini ise hiç bilmezdi. Böylece nereye götürüldüğü konusunda hiçbir fikri yoktu. "Devam et," dedi. "Onlar üzerine bana önceden bilgi ver. Geçimlerini nasıl sağlıyorlar? Nasıl olmuş da buradalar? Umarım Hamilton oradadır." Brissenden durdu ve ellerini dinlendirdi. "Adı Stone Hamilton. Arası çizgili olarak yazılıyor. Bilirsin, güneyin eski ailelerinden geliyor. O bir serseri. Şimdiye dek tanıdığım en tembel adam. Gene de bir sosyalist kooperatif dükkanında haftalığı 6 dolar tezgahtarlık yapıyor. Ya da yapmaya çalışıyor. Ama o müzmin bir hobo. Hobo, gezginci, işsiz, serseri. Çevirinin notu. Kente serserice dolaşır. Onu bütün bir gün boğazından bir şey geçmeden bankta otururken görürüm ve akşam onu iki blok ötedeki bir lokantaya yemeğe çağırdığım zaman bana "Çok fazla sıkıntı bu dostum, onun yerine bana bir paket sigara al," der. Christ onu monist materyalist yapana kadar senin gibi bir Spencerciydi. Eğer yapabilirsem onu monizm üzerine konuşturacağım. Norton da diğer monist. Yalnız o ruhtan başka bir şeyi kabul etmez. O Christ ve Hamilton'a hak ettikleri tüm cevabı da verebilir. "Christ kim?" Martin sordu. "Onun odasına gidiyoruz. Bir zamanlar profesördü. Üniversiteden atıldı. Her zamanki öykü. Çelik bir kapan gibi bir kafa. Geçimini nereden olsa çıkarır. Durumu kötüyken sokakta Hint fakirliği yaptığını bilirim. İlkesizdir. Ne bulsa bir ölünün kefenini bile soyar. Onunla burjuvazi arasındaki fark şu ki o aldatmacasız soyar. Nietzsche, Schopenhauer ya da Kant'tan ya da herhangi bir şeyden konuşur. Ama onun dünyasındaki tek şey, Mayer dahil gerçekten önemsediği tek şey onun monizmidir. Heykel onun küçük teneke tanrısıdır. Onu aşağılamanın tek yolu heykele bir tokat atmaktır. İşte uğrak burası. Brissenden tırmanma öncesinde damacanaları üst katın girişinde yere koydu. Bu altında bir meyhane ve bakkal olan iki katlı olağan bir köşe başı yapısıydı. Çete burada yaşıyor. Bütün üst kat onların. Ama yalnızca Christ'ın iki odası var. Hadi gel. Üst holde ışık yanmıyordu ama Brissenden tanıdık bir hayalet gibi yol bulup koyu karanlığı geçti. Martin'le konuşmak için durdu. Bir arkadaş var, Stevens, bir teosofist. Bir başladı mı ortalığı karıştırır. Şu anda bir lokantada bulaşıkçı. İyi proyu sever. Onu 10 centlik aşevinde yemek yiyip arkasından içtiği proya 50 cent verirken gördüm. Onun için cebinde bir çift var. Eğer ortaya çıkarsa. Ve diğer bir arkadaş var, Perry. Bir Avustralyalı, istatistikçi ve ayaklı ansiklopedi. Sor ona, 1903'te Paraguay'ın tahıl üretimi ne kadardır? Ya da 1890'da Britanya'nın Çin'e sattığı çarşaflık bez ne kadardır? Yahut Jimmy Breed ve Bentley Nelson hangi kiloda dövüştüler? Birleşik Devletler'in 68'de orta siklet boks şampiyonu kimdi? Bir jetonlu makinenin otomatik hızıyla doğru cevabı alırsın. Ve Andy var, bir duvarcı. Her konuda fikri vardır. İyi satranç oyuncusudur. Ve başka bir arkadaş Harry. Bir fırıncı, ateşli bir sosyalist ve güçlü bir sendikacı. Ha, yeri gelmişken Aşçılar ve Garsonlar Sendikası'nın grevini hatırlarsın. Hamilton o sendikayı örgütleyen ve grevi başlatan adam. Her şeyi önceden burada, Christ'ın odalarında planladı. Bunu yalnızca işin zevki için yaptı ama sendikada kalabilmek için fazlasıyla tembeldi. Yine de isteseydi çok yükselebilirdi. Bu adamın yapabileceklerinin sınırı yoktur. Eğer böylesine eşsiz bir tembel olmasaydı. Bir çizgisi gibi kapının eşiğini belirleyene kadar Brissenden'ın karanlığın içinde yürüdü. Bir vuruş ve bir cevap kapıyı açtı ve Martin kendini parlak beyaz dişli, siyah düşük bıyıklı, iri pırıltılı siyah gözlü, esmer yakışıklı bir adam olan Christ'le el sıkışırken buldu. Toplu genç bir sarışın olan Mary, mutfak ve yemek odası görevi gören arkadaki küçük odada bulaşık yıkıyordu. Ön oda, yatak odası ve oturma odası olarak kullanılıyordu. Başlarının üzerinde asılı çamaşırlar öylesine aşağı sarkmıştı ki Martin köşede konuşan iki adamı ilkin göremedi. Onlar Brissenden'ı ve damacanaları alkışlayarak selamladılar ve tanıştırılınca Martin onların Andy ve Perry olduğunu öğrendi. Martin onlara katıldı ve Perry'nin bir gece önce izlediği ödüllü boks maçını anlatışını dikkatle dinledi. Bu arada Brissenden gururla Toddy imaline şarap ve viski soda servisine dalmıştı. Onun klanı topla komutuyla Andy kiracıları getirmek için odaları dolaşmaya gitti. Şanslıyız, çoğu burada. Brissenden Martin'e fısıldadı. İşte Norton ve Hamilton burada. Hadi gel onlarla tanış. Stevenson buralarda olmadığını duydum. Becerebilirsem onları monizm üzerine başlatacağım. Kendi aralarında bir iki atışıp kızışmalarını bekle. Başlangıçta konuşma düzensizdi. Yine de Martin kafalarının işleyişini değerlendirmezlik edemezdi. Görüşler sık sık çatışsa da onlar görüş sahibi adamlardı. Hazır cevap ve akıllı oldukları halde yapay değillerdi. Martin çabucak gördü ki ne üzerine konuşurlarsa konuşsunlar, bu adamların her biri bilgilerin birbiriyle bağlantılılığı ilkesini uyguluyorlardı ve aynı zamanda evrenle toplum üzerine birleşmiş ve yerleşik bir anlayışları vardı. Görüşlerini onlar için başkaları hazırlamış değildi. Onlar hepsi bir tür ya da başka bir tür isyancıydı ve onların dilleri yavan, boş sözlere yabancıydı. Martin hiçbir zaman Morse'larda böylesine şaşılacak bir dizi konunun tartışıldığını duymamıştı. Onların zaman dışında duyarlı oldukları şeylerin sınırı yok gibi görünüyordu. Mrs. Humphrey Ward'un kitabından, şovun son oyununa, tiyatronun geleceğinden, Mansfield'ın anılarına kadar dolaşarak konuştular.